Ayrım 32, Hakikat Meydanı, Christian Jacques, sayfa 385. 63. Bölüm. Genellikle erken kalkmaya alışkın Sednat, hekimlerin sadece afyon şurubuyla azaltmayı başarabildiği bir bel ağrısıyla yatağa çivilenip kalmıştı. Öğleden az önce bir dizi muayeneden geçirdiler firavunu.
Evet doktor.
Aslında basit bir lumbago olduğunu söyleyebilirdim ama size yalan söylemek istemiyorum. Gerçeği duymak istiyor musunuz?
Hiçbir şey saklamayın.
Nasıl isterseniz Haşmet Mehapları. Aslında gerçek oldukça basit. Yaşlı bir insansınız ve hayati organlarınız yorulmuş. Başkalarına kıyasla üstün bir enerjiye sahip olduğunuzdan bu gerçeği unutmayı başarıyorsunuz. Ama dayanıklılığın da bir sonu var. Tabii güçlendirici ilaçlar alacaksınız ama bu ilaçların etkisi geçici olacak. Olsa olsa o günü biraz daha erteleyecek.
Siz ölümden mi bahsediyorsunuz?
Hazırlıklı olmak gerek Haşmet Mehapları.
Ne zaman?
Bir yıldan çok yaşamanız mucize olur Haşmet Mehapları. Size verebileceğim en içten öğüt faaliyetlerinizi ciddi biçimde kısıtlamanız, olabildiğince dinlenmeniz olur. Yoksa teşhisimi çok daha kötümserleştirmek zorunda kalırım.
Açık sözlülüğünüz için teşekkür ederim doktor.
Ötekilerden daha iç açıcı bir ayrıntı var. İlaç yapımındaki bilgilerimiz sayesinde fazla acı çekmeyeceksiniz. Tabii gece gündüz emrinizde olduğumu unutmayın. Sedna tüm iştahsızlığına rağmen kuzu pirzolalarını ve salatayı bitirmek için kendini zorladı. İlaçlar sayesindeki belindeki sızı azaldığından yarım saat boyunca Vezir Hori ile görüşmüş, sonra da sekreterinin getirdiği gizli mesajları okumaya koyulmuştu. Kraliçe Tavsert'ten bir mektup Haşmet Mehapları, getiren de Hakikat Meydanı ustabaşısı.
Cesur Panep mi, emin misin?
Yüzbaşının tepesinden bakan bir dev Haşmet Mehapları.
Ta kendisi iyi ama sadece mektup getirmeye mi gelmiş?
Merakla mektubu okumaya girişti. Elindeki bir mektup değildi aslında. Sadece ustabaşının bir an önce kabul etmesi için bir rica mesajı.
Öğleden sonra kaç randevum var?
4 Haşmet Mehapları. Önce cephanelik sorumlusu, sonra da
yarın ertele ve panebi getirmelerini söyle.
Sednat ağzını sodyum karbonatlı suyla çalkaladı. İktidara geldiği bir sırada onu terk eden koruyucusu Seti hatırlamak için güç sembolü asalarla süslü yaldızlı iskemlesine oturdu. İkinci Seti gibi Sednat da sadece Büyük Ramses'in babası birinci Seti'nin ehlileştirerek Mısır tarihinin en görkemli sayfalarını yazmak için kullandığını adını almakla ne denli kendini beğendiğini göstermişti. Aslında kimse birinci Seti'yi taklit etmemeliydi. Cesur Panep'le karşılaşmak hükümdarı rahatlattı.
Tavsert'in mektubuna göre benimle görüşmekte acele ediyormuşsun.
Mezarınız için seçtiğiniz yer uygun değil Haşmet Mehapları.
Ya öyleyse bana başka bir yer mi önereceksin?
Evet.
Bu yolculuğu da bunun için yaptın.
Evet Haşmet Mehapları, önereceğim yerin sıra dışı özellikleri nedeniyle.
Yoksa Krallar Vadisi'nde değil mi diye endişesini belirtti Sehnat.
Yapılmakta olan geniş mezarın şu anda Mısır'ı ortaklaşa yöneten iki firavuna da yeteceğini düşünüyorum.
Panep'in kalın sesi titrememişti. Tavsert ve benim için tek bir mezar.
Kraliçe kabul etti. Sednat şaşkınlığını gizlemedi.
Bundan emin misin?
Hiç kuşkum yok Haşmet Mehapları.
Tavsert ve Sednat sonsuza dek birlikte. Benim onayımı istiyorsun.
Tüm yüreğimle diliyorum. Yaşlı adam ayağa kalkmak, hava almak, danışmanlarını toplamak isterdi ama bunları yapacak gücü kalmamıştı. Birkaç gün önce böyle bir öneri getirmek cüretini gösteren Panebi hakaretlerle kovardı. Ama bugün her şey değişikti, çok değişik.
Çalışmalar ilerledi mi?
Hızla ilerliyoruz dedi Panep. Kısa süre sonra resimlerimle ilahlara vücut vereceğim. Projemi açıklamamı ister misiniz?
Bu gerekli değil. Yeteneklerini herkes biliyor. Önerini kabul ediyorum. Ama benim de bir koşulum var. Acele etmelisin ustabaşı.
Daktarla birlikte Libyalı izcileri yakalayan polislerin eşliğinde belirlenen randevu yerine yaklaşmış yürüyordu Mehi. Yanlarında generalin bulunmasının verdiği cesarete rağmen polisler gece karanlığında çölde dolaşmaktan pek de memnun değillerdi. Çok sayıda zehirli yılanın yanı sıra en cesur savaşçıların bile baş edemediği kötü ruhlarla dolu olurdu çöl. Tek teselli Libyalılar ile öteki çöl farelerinin de en az onlar kadar korkuyor olmalarıydı.
"Sayımız çok az," diye yakındı Manga'nın komutanı. "Bu girişim gizli kalmalı," dedi Mehi.
"Gereksiz tehlikeye atılıyorsunuz general."
"Libyalı bir kabile reisi yakalamak çok güç, bunu sen de biliyorsun. Tehlikesi ne olursa olsun kaçırılmayacak bir fırsat. Üstelik hayatımı bir büroda geçirmediğimi kanıtlayabildiğim için mutluyum. Bu asiyi götürdüğümüzde güzel kraliçemizin ne kadar sevineceğini düşünebiliyor musun?"
"Güzel bir av olur," demek zorunda kaldı komutan.
Ceylan vahasına varır varmaz beşi de dikkatlerini artırarak tek sıra yürümeye başladı. Baştaki polis ucu çatal sopasıyla kumları yokluyor, en arkadaki de Mehid'in verdiği ağır torbayı taşıyordu. Terk edilmiş kuyu göründüğünde polislerin gerginliği elle tutulacak gibiydi.
"Daha ileri gitmeyelim general, adamlarımdan birini çevreyi kolaçan etmeye göndereceğim."
"Gereksiz, Libyalılar randevuya gelecek.
Hiç önlem almazsak kolay av oluruz."
"Tasalanma komutan, önce onlara ne önereceğimizi duymak isteyecekler."
Mehi'nin umursamazlığı bir tuzağa düşmekten korkan polisleri yatıştıramadı. Kuyuya varmalarına birkaç metre kala Libyalılar karanlıktan çıktı. Yarım daire şeklinde dizilmiş mızraklarını kaldırmış 8 savaşçı.
"Tek bir hareket bile yok," dedi general polislere. Mehi ilerledi. "Kabile reisiyle görüşmek istemiştim. Gelmeye cesaret etti mi?"
Altı parmak birkaç adım ilerledi. "Ben basit bir izci komutanı değil, hiçbir Mısırlı'dan korkmayan bir kabile reisiyim."
"Ya sen, gerçekten de Teb ordusu komutanı General Mehi misin?"
"Evet."
"Benimle neden buluşmak istedin?"
"Bu son günlerde topraklarımıza çok yaklaştın."
"Bir gün gelecek bütün Mısır bizim olacak."
"O günü beklerken sana bir iş önereceğim."
Altı parmak en az Mısırlı polisler kadar şaşkındı.
"Ticaretle ilgilenmiyorum."
"Kervanlara saldırmaya devam edersen birliklerimi üzerine salarım, kurtulamazsın. Sana çok daha iyisini önermeye geldim." Mehi torbayı taşıyan polise yaklaşmasını söyledi.
"Torbayı aç, içindekileri yere dök."
Altı parmak gözlerine inanamadı. Gecenin loş karanlığı gözlerini yanıltıyor olmalıydı.
"Düşündüğün gibi," dedi Mehi. "İstersen dokun."
Libyalı diz çöktü. "Altın, küçük bir servet denecek kadar çok altın külçeleri." Altı parmak soran gözlerini General Mehi'ye çevirdi.
"Bunun karşılığında ne istiyorsun?"
"Teb bölgesini yağmalamamanızı, emrime her söylediğimi tartışmadan yerine getirecek bir komando birliği vermenizi."
"Benimle alay ediyorsun. Firavun'un generaline nasıl güveneyim?"
Mehi altı parmağı şaşkınlıktan donduracak bir hızla hançerini çekti. Mısırlı polis komutanının ve torbayı taşıyan askerin gırtlağını kesti.
"Ötekileri öldürün," dedi Libyalılara.
Nişanlanıp şiddetle fırlatılan iki mızrak üçüncü polisin göğsüne saplandı. Omzundan yaralanan dördüncüsü kaçmaya çalıştı. Mehi kuma saplanmış mızrağı aldı, hedefi ıskalamadı. Sırtından vurulan Mısırlı kumların üzerine devrildi.
"Bana güvenmek sana çok daha fazla altın kazandırır," dedi şaşkınlıktan ağzı kurumuş altı parmağı.
64. Bölüm. Daktar daha da şişmanlamıştı. Mısırlı aşçısının hazırladığı yemeklere dayanmak imkansızdı. Üstelik endişelendikçe daha çok yiyordu. O sabah bir domuz budu yemiş, üzerine de taze peynir ve birkaç salkım üzüm götürmüştü ama nafile. Teb'in merkez laboratuvarının yöneticiliğine yükselmiş o parlak bilgin, Firavunlar dönemi Mısır'ını gelişme yolunda yürümekten alıkoyan, batıl inançlarla mücadele etmek yerine işe yaramaz bir rahatlığın içinde çürüyordu işte. Bu duruma düşmesinin tek sorumlusu Mehi'di. O kahrolası general ışıltılı bir gelecek vaat ederek gözlerini kamaştırmış ama hiçbir sözünü tutmamıştı. Hakikat meydanının başlıca esrarını, ışık taşını ele geçirmeyi başaramamış, ülkenin başına geçme isteği de bir düşten öteye geçememişti. Şu dakikada çölde buluştuğu Libyalılar tarafından öldürülmüştü kuşkusuz sahtekar general. Bu yaptığı bile generalin çıldırdığının kanıtı değil miydi? Efendim, sakalınızı tarayıp koku sürebilir miyim diye sordu berber kadın.
Acele et, gitmem gerek.
Doktor tapınakların geri çevirdiği buluşlarının raflarda tozlandığı laboratuvarına değil, Mehi'den haber almak için Kraliyet Sarayı'na gitmeye kararlıydı. Ya generalin cesedini getireceklerdi ya da kaybolmuştu Mehi. Eğer Mehi yaralı ya da sapasağlam dönerse Tavser'de o canavar hakkında bütün bildiklerini anlatmaya niyetliydi doktor. Tehdit edilip itaate zorlandığını, gerçekten başka bir kaygısı olmadığını söyleyecekti. Böylece felaketine neden olan o iblisten intikamını almış olacaktı. Doktor giyinmeye başlamıştı ki kahyası bir ziyaretçisi olduğunu söyledi. General Mehi kabul salonunuzda bekliyor, üstelik acelesi varmış. Bilginin yüzü soldu. Tek çare bahçeden geçip kaçmak değil miydi? Ne var ki general durumu anlayacak ve batı yakasına geçmeden ya da saraya ulaşamadan kurbanını yakalayacaktı. Mehi onu kendi evinde öldürmeyi de göze alamazdı ya. Hizmetkarlar generali cinayetle suçlayacak, tanıklıkları Mehi'nin idamla cezalandırılması için yeterli olacaktı. Hayır, evinden çıkmadığı sürece korkacak bir şey yoktu. Hem Mehi en ufak bir harekette bulunursa imdat çağırabilirdi. Midesinde kramplar ziyaretçisinin hırsla arşınladığı salona girdi.
''Çok beklettin doktor.''
''General, gerçekten de sizsiniz değil mi?
Yoksa çölde kaybolacağımdan mı korktun?
O macera gereğinden fazla tehlikeliydi, ben de...
Endişelenme sadık dostum, beni kimse yıkamaz. Her şey olabildiğince iyi geçti. Şimdi elimde zamanında çok işe yarayacak Libyalı bir komando grubu var.
İyi ama Mısırlı polisler ne dedi?
Mehi gözlerini bilgininkilere dikti. Öldüler tabii.
Sakın.
Ölmenin on biçimi yoktur sevgili doktor. Libyalılarla buluşma konusunda geriye hiç tanık bırakmamak zorundaydım.
Doktor güçlükle yutkundu.
Sen başkasın, müttefikimsin.
Bundan emin olabilirsiniz general.
Harika haberlerim var. Kraliçe Tavser sağlığının bozulması nedeniyle bütün randevularını iptal etti. Artık dosyaları inceleyecek, devlet gemisinin dümenini tutacak durumda değil. Başka bir deyişle yeniden Teb'in gerçek efendisi oluyorum. Hakikat meydanı da en büyük desteğini yitiriyor. Son darbeyi vurmak için bundan iyi fırsat olabilir mi?
Gerçekten de ne güzel bir haber.
Özel bir silaha ihtiyacım var çok sevgili dostum. O silahı da sen bana bulacaksın.
Mehi'nin Orta Mısır'daki geniş villasında istediğini yaptıracak yetkisi olmasına rağmen katip yardımcısı İmuni hakikat meydanından kovulmuş olmayı hazmedemiyordu bir türlü. O köyü yönetmek onun hakkıydı, başka kimsenin değil. Üstelik isteklerinin haklılığını kanıtlayan belgeleri toplamamış mıydı? Uzun süren bir depresyondan kurtulmuş saldırıya geçiyordu işte. Ayrıntılı bir dosya hazırlayarak köy mahkemesinin kararını bozacak, Kenhir'in görevine son verilmesini sağlayıp onun yerine mezar katibi olacaktı. Ondan sonra da cesur Panebi köyden kovup loncanın tek hakim olarak keyfine bakacaktı. Geriye üzerinde hiçbir etkisi olmadığı bilge kadın kalıyordu. Bu görevi lağvetmek için yerel bir mahkemenin işbirliğine ihtiyacı vardı. Sabır meselesi. İmuni Teb kaymakam yardımcısını en karmaşık durumların uzmanı olan bu kusursuz hukukçuyu içtenlikle selamladı.
Dosyamı incelemeye zaman ayırdınız ve buralara kadar zahmet ettiğiniz için size şükran borçluyum.
Bu bölgeyi çok severim, üstelik dosyanız da ilgimi çekti.
İmuni'nin yüz çizgileri kasıldı.
İleri sürdüklerimi nasıl buldunuz?
Oldukça ilginç ama rakiplerinizi yenmek için yeterli değil.
Öyleyse hiç umudum yok demektir.
Bunu söylemedim diye itiraz etti hukukçu. Ama en iyi çözüm konunun temeline dokunmaksızın bir usul hatası bulmak. Yoksa hakikat meydanı mahkemesinin özel konumu göz önünde bulundurularak davanız reddedilir.
İyi ama ben bir haksızlığa kurban edildim. Değerim bilinmedi. Yeteneklerim göz ardı edildi. Hak ettiğim bir göreve getirilmedim.
Kuşkusuz sevgili dostum, kuşkusuz. Ama kendimi tümüyle yasal bir yere koyunca suçlamalarınızın hiçbir sonuç vermeyeceğini söylüyorum.
İmuni sakinleşti. Bahsettiğiniz şu usul hatasını buldunuz mu?
Galiba. Lonca'nın dini bir görev yerine getirdiği kimse tarafından yatsınamaz ve lonca takvime saygı göstermek zorundadır. Takvimdeki uğurlu ve uğursuz günlere göre loncadan kovulmanız olumsuz bir güne rastlamış. Böylesi bir günde hakkınızda bir karar vererek sizi tehlikeye atmışlar. Bunun için de zararınızı tazmin etmeleri, yani sizi görevinize döndürmeleri gerekir. Ondan sonra içerideyken hakikat meydanı yöneticiliğine resmen adaylığınızı koyarsınız.
Firavun kraliçe Tavsert dilekçemi kabul eder mi?
Kraliçenin sağlığı bozuldu. Bu durumda da tayininizi Setnaht yapar.
İmuni köyden kovulduğundan beri ilk kez gülümsedi.
Uzun boyunlu şişenin içinde sabit bir yağ ile akasya çiçeğinden ve eritilmiş yağdan yapılmış bir merhem vardı. Bu haliyle jelatine benziyor, cilde koku vererek güneşten korunması için hafifçe kahverengileşiyordu. Öğle güneşinin yıkadığı terasta çırılçıplak yatan Firuze, parmaklarının ucuyla göğüslerine bu merhemden sürüyordu. Hemen yanında oturan Panep de bu muhteşem manzaranın tek bir saniyesini bile kaçırmamaya çalışıyordu.
''Belki sırtıma sürmeme yardım etmek istersin.'' dedi Firuze. Yüzü koyun uzandı.
Dev adamın parmakları sevgilisinin direnmeyi düşünemediği bir zevk dalgası yaymaya başladı. Panep onu ensesinden öpünce de daha fazla dayanamadı Firuze. O hiçbir zaman bıkmayacağı tutkuyla aşk yapması için üzerine çekti Panep'i. Birleşmelerinin tanığı güneş, arzularını besleyen yakıcı bir okşamayla izliyordu onları.
''Hala benimle evlenmeye karşı mısın?''
''Her zamankinden de çok.'' diye cevap verdi Hathor rahibesi. ''Senin gibi bir sevgiliden basit bir koca yapmak ne büyük çılgınlık olurdu.'' Yeminimi bozmam ikimizi de felakete sürükler. Bu düşünceyi kafandan kov. İki ekibin önünde vereceğin soydevden başka bir şey kalmasın aklında.
Panep Perramesu'dan dönüşünde bilge kadın mezar katibi ve sol ekip şefinden oluşan üçlüye kısa bir rapor vermiş, Setnaht'ın öneriyi kabul ettiğini anlatmıştı. Ne var ki ustabaşını giderek en korkunç engelleri aşacak bir kahraman olarak görmeye başlayan Lonca daha fazla ayrıntı istiyordu. Deva'dan daha önce Firuze'nin yanına gitmek istemiş, genç kadın da onu en aşırı beklentilerinin bile ötesinde karşılamıştı.
''Söylevlerden nefret ediyorum. Yolumuzun üzerinde hiçbir engel kalmadığına göre geriye çalışmaktan, Tavsert ve Setnaht'ın mezarını yapmaktan başka bir şey kalmıyor.''
''Seleflerinle rekabet etmiyorsun Panep.''
Firuze'nin sözleri bir kırbaç gibi çarptı.
''Kendimle rekabet ediyorum. Yoksa yöntemlerimin üzerine yatar başka bir şey yapmazdım. Bu yüzden ellerimden şimdiye kadar vermediklerini istiyorum.''
32. Ayrımın sonu. Sayfa 395.